Ayrım 7, sayfa 80, yeni bölüm Handan. Karanlıkta öylece yatıyordum, bir el usulca saçlarıma dokunduğunda. Sol yanıma döndüm, araladım gözlerimi. Ah Handan. Geri gelmiş, yatağımın yanında oturmuş, yumuşacık hareketlerle saçlarımı okşuyor. Bak ne iyi oldu anlatman, kalanları da anlat. Çıkart at içinde yüreğine ağır gelenleri. Her şeyi söyledim işte, başka bir şey yok. Var Handan, cerahati boşaltmak lazım. Vallahi yok, anlatmayı değmez yani. Çok klasik bir hikaye benimki. Evde bir adamı sevdim, o beni sevmedi. Madem seni sevmedi, o neden hemen bırakmadın? Bu soruyu bana sorana bakın hele. Kendi o ahlaksız kocasını bırakıbilmiş gibi. O kadar kırılgan görünüyordu ki, göğsüne iliştirildiği sarılgı gibi solgundu yüzü. Kıyamadım terslemeye. Verdim benden beklediği yanıtı. Birlikte çalışıyorduk, kolay değildi bu. Kaldı ki ona aşıktım. Hem çevresinde kalmak, onu görmek, onun sesini duymak, hayatının bir parçası olmaya devam etmek istedim. Umudum hiç tükenmiyordu, bir gün biri sevecek diyordum. Kadınlar böyledir işte, kendilerini aldatıp dururlar, azıcık alakayla ovunurlar dedi gözlerinde anlayışlı bir ifadeyle. Önceleri ben her şeye razıydım. Herkes ki ofisten çıkıp gittikten sonra biz içeride kalıp sevişirdik. Kimi akşamlar da evine gitmeden bana uğrardı. Ama ne zaman buluşacağımız hep o tayin ederdi. Bazen en olmadık saatte kapımda biterdi, bazen günlerce uğramadı olurdu. Sonra bakarsın bir gün bir mesaj atıp veya mail yollar, sözümü kesti, mektup yollar demek istedin herhalde. Yo, mesaj dedim, telefonla ya da maille. Nedir o maille? E-posta. Mektup işte, E'den yollanmış mektupta siz maille mi diyorsunuz? Ah Handan ah, pozu sarflı yollanan ya da E'den verilen mektuptan başkasını bilmeyen birine ben nasıl anlatacağım şimdi mailli mesajı? Bak teknoloji o kadar ilerledi ki anında haberleşmek mümkün artık. Telefon nedir biliyor musun? Elbette İstanbul'da vardı bazı evlerde. İşte o telefon küçüldükçe küçüldü. Ceplerimizi sığar hale getirildi. Ayrıca tuşlarına basarak yazı da yollayabiliyorsunuz karşı tarafa. Anında ulaşıyor. Sen hayal bile edemezsin bugün iletişim hızını. İletişim, haberleşme, muhaberat demek istiyorsun. Dilimizin zor döndüğü o eski kelimeleri kullanmıyoruz artık. Sevsinler sizin uyduruk yeni kelimelerinizi. O pek küçümsediğim mazide beni yaradan harde edip olmasaydı, kendisi gibi kahraman arkadaşlarıyla önce vatanı kurtarmaya koşup sonra da kadın haklarını müdafaa etmeseydi, teknoloji istediği kadar hızlansa neye yarardı ki? Sen şimdi ayıp olacak ama kusura bakma zor yaşardın Fikri Hür, İrfan-ı Hür hayatını. Seni incitmek istemedim, yanlış anladım. Yani pardon, ben anlatamadım. Muhabirat hızlanmış ama bakıyorum sen kendini ifade zorlanıyorsun, heyhat. Kelimeleri çeşitli bahanelerle ayıplarsanız böyle olur işte. Lisanınız kurur, ifadeniz zayıflar. Bilmiyorum, zannetme. Sen pek küçümsedin benim neslimin lisanını. Ama senin kullandığın kelimeler de pek kıyafetsiz. Neyse, mevzudan ayrılmayalım. Ne diyordun? Beni yanlış anlamasın diye üstüne durmadım. Dil üzerine tartışma başlatmanın zamanı değildi. Üstelik ukalaydı biraz. Başladığımı susmayabilirdi. Oysa ben onun içimi dökmek istiyordum. Diyordum ki, ben bu ilişkide oyun kurucu olacağımı zannederken dizginleri hepten kaçırmıştım evden. Sevgimin kölesi olmuştum. Yıllar böyle geçti. Ben hep boyun eğdim. Benim üstün paşaya da boynum eğdiğim gibi. O da hep kendi tayin etmişti ne zaman gelip gideceğini. Kadınları harap eden, pek yıpratan bir durumdur bu. Gelmediğimi bilirdim ki metreslerinden birinin yanındadır. Benim öyle bir endişem olmadı. İlhami'nin karısıyla aralarında karı koca ilişkisi olmadığına emindim. Karısına aşırı düşkünlüğü, çocuğunu kaybettiği içindi. Acırdı ona. Bu yüzden gocunmazdım, keyfi gelir gitmelerine. Karısını üzmek istemiyor, uygun zamanları kolluyor, gelsin de haberli habersiz ne zaman isterse gelsin diye düşünürdüm. Zaten günün büyük kısmını aynı ofisin içinde burun buruna geçiriyorduk. O kadar aşıktım ki o kadarı bile yetiyordu bana. Madem bu kadar fedakarlı davranabiliyordum, neden bitti bu münasebet? Zamanla bana karşı davranışları değişmeye başladı. Hayatında başka birine girdiğinden şüpheye düştüm. Başka bir kadına mücadeleye hazırdım. Sevgilimin tercihlerini, tutkularını, zaaflarını öğrenmiştim. Benim elim aşk konusunda herhangi bir kadınınkinden daha kuvvetliydi. Ama ne zaman ki hayatta başka bir kadından çok daha tehlikeli bir şey olduğunu gördüm, hırçınlaştım, çekilmez oldum. Aşk bir kadın için diğer kadından daha tehlikeli ne olabilir ki? Bir erkek. Ne? Geleceğe dair hayallerini, projelerini paylaşacağı, iş konusunda belli bir kadından daha iyi anlaşacağı, hatta akrabalık bağları ile de bağlanacağı bir erkek. İş ortağı, hatta daha ondan öteye bir damat adayı. Görüyorum ki benim roman ömrümü yaşadığım devirden bugüne fazla bir şey değişmemiş. Erkeklerin hakimiyeti ve birbirlerine arka çıkmaları aynen devam ediyor. Kadınlar hala küçümseniyor cemiyetimizde. Bak yine yanlış anladın. Benim söylemeye çalıştığım kadın erkek eşitliği ile ilgisi yok. Ne ilgisi var? Anlatayım. Yeni evimize bir yeni eleman gelmişti. Üstelik ben işe almıştım o yılanı. Kendi ellerimle sokmuştum aramıza. Güzel sanatlardan yeni mezun olmuştu. Tecrübesiz ama yetenekliydi. Benim yapmam gereken kapakları o tasarlıyordu. Efendi, sessiz sedasız, kendini dar olanaklarla yetiştirmiş bir Anadolu çocuğu. Dolayısıyla biraz mahcuptu. Oldukça görgüsüzdü ama çabuk körleniyordu. Çok işgüzel, çalışkan bir delikanlıydı. İşinde çabuk ilerledi. Hepimize sevdirdi kendini. İlhami'ni kısta tuttu, vurdu boğulana. İlhami itiraz mı etti? Yok, tek itiraz eden karısı oldu ama kimse kulak asmadı ona. Hepimiz kızın ilk gençlik aşkıdır, nasılsa geçer diye baktık. Oğlan akıllı çıktı. Patronun gözüne girdi. Sonra ne göreyim, oğlan İlhami'nin arasından su sızma dolmuş. Ne zaman odasına girecek olsam bu çocuk orada. Gizli kapaklı fısır fısır konuşmalar. Dışarıda baş başa yemek yemeler. İlhami bu oğlanı damat olarak benimseyince benim hislerimi benden alıp onu satmaya kalkıştı. Yok artık. Vallahi bana ortaklık hislerim için yüklüce bir miktar teklif edince uyandım. Önce kabul etmedim. Birkaç gereksiz maraza çıkardı. Sonra bu dalaşmaları bahane etti. Geçinemiyoruz, ortaklığı bitirelim diye tutturdu. Gizlice bir araştırma yaptım. Baktım ki benim hisleri damat adayı için satın almaya hazırlanıyor. Utacak beni babam bir tekme, ben dışarı Bora içeri. Bora kim? O çocuk işte damat adayı. Koynumda besleyip büyüttüğüm yılan. Kızgınlıktan deliye döndüm. Resmen atılıyordum kendi şirketimden. Olacak iş miydi bu? Ben aşkımdan vazgeçsem de 10 yılımı akıttığım, emek verdiğim işimden vazgeçemezdim. Ne yaptın? Arkamdan iş çevirdiklerini yakaladığım gün kendimi kaybedip kıyameti kopardım. İlhami'ye ağzıma geleni söyledim, rahatladım. Fakat o gün Bora işte değildi. Ona haddini bildiremedim. Söyleyeceklerim içimde kaldı. Akşam evine gidip kapısına dayandım. Aklım sıra hesap soracaktım. Sabah İlhami'yi konuşturamamıştım çünkü. Bana sen delisin deyip durmuştu. Ben de neden bana bu alçaklığı reva gördü de Bora'dan öğrenmeye karar verdim. Neyse ki gittiğimde evindeydi. Beni görünce şaşırdı ama renk vermedi. İçeri buyur etti. Biz tam Bora ile konuşurken İlhami'nin karısı gelmez mi? Ben onun bu işlerle ilgili hiç ilgisi yok sanıyordum. Meğer o da masum değilmiş. Oysa ben bu Eda yüzünden vicdan azabı bile çekmiştim. Gözlerine bakarken rahatsız olurdum. Ne kadar sapmışım. O akşam o evde anladım ki hepsi birleşmiş, bana karşı aile boyu kumpas kurmuşlar. Avukatım dahil kimseleri inandıramamıştım arkamdan iş çevirdiklerine. Oysa adım gibi emindim. O gece orada hep birlikte benden bir şey saklamaya çalışıyorlardı. Sakladıkları şey bana attıkları kazanın vergileriydi herhalde. Vergiler bilgisayarda olmalıydı ki benim bilgisayara ulaşmama mani olmaya çalışıyorlardı. Hainler tek başına bir kadına karşı çete oluşturmuşlardı. Lafımı kesip bilgisayar nedir diye sordu Handan. Hayda, bilgisayar şeydir, bir nevi yazı makinesi, elektrikli daktilo gibi düşün. Ve ilaveten tüm yazılanlar ve bilgiler içinde saklı. Ansiklopedi gibi mi? Ansiklopedinin sayfaları vardır. Bu ise tüm bilgileri içeren bir bilgi kutusu gibi. Sustum, yorulmuştum. Uzun zamandır unuttuğum duyguları, o sabredilmez kızgınlığı yeniden hissetmek, o korkunç gecenin kabusunu silip baştan yaşamak gibi gelmişti bana. Başka dünyadaki Handan'a onu bunu açıklamak zorunda kalmak da ayrı bir dertti. Sonra ne oldu diye sordu Handan. Sesinde ince bir alayla, bilgi kutusunu ele geçirebildin mi? Kutular tehlikeli olabilir hemşire, malum. Pandora'nın bir kutusu vardı, hiç açılmaması gereken. Benim sana anlattıklarımın şakaya gelir tarafı yok Handan. Dinle bak neler oldu. O gece işte benden kaçırdıkları bilgisayar İlhami'nin karısının elindeydi. Üzerine gittiğimde birlik olup almama mani oldular. Biz itişip katkışırken kapısı açık duran balkona çıkmışız. Bir yere bilgisayarı ben kaptım ama üçü birden hep birlikte üstüme geldiler ve içerinden biri çekti elimden aleti. Üçü mü? Üçüncü kimdi? Balkonda serseri kılıklı biri daha vardı. Bora'nın arkadaşıydı herhalde. Sonra korkunç bir şey oldu. Bilgisayarı o arkadaşla benden kim kaptıysa aniden aşağı uçtu. Balkondan düşerken elimde tuttuğu bilgisayarı gördüm. Bora mıydı, öteki genç miydi bilemedim. Aynı anda korkunç bir çığlık duydum. Hemen sonra İlhami'nin karısı kızını kolundan tutmuş sürükleyerek çıktı gitti elinden. Yani Derya da oradaymış. Demek ki ben görmemişim. Ben de fırladım peşlerinden, merdivenlerden deli gibi indim apartmandan, dışarı çıktım. Arabaya atlayıp evime gittim. Sustum yine, nefes nefeseydim. O gecenin hatırasıyla ter içinde kalmıştım. Başımı yastığıma dayadım, gözlerimi yumdum. Hamdan'ın bembeyaz küçük eli bir tüy hafifiyle el geziyordu yüzümde, yanağıma düşen gözyaşlarımı siliyordu. O gecenin tesiri altında sınarla. Ama tekme yaşadıklarının yılların gerisinde kaldı. Unut gitsin dedi. Unutamıyorum. Düşüncelerimden azsam gece rüyalarıma giriyor. Biliyor musun, düşenin boru olduğunu ancak ertesi sabah gazetelerden öğrendim. İtişip kakışırken onu ben mi ittim yoksa biri mi, hiçbir zaman bilemeyeceğim. Acaba ben bir katil miyim Handa? Bir yumak gibi birbirimize geçmiştik. Benim yüzümden düştüyse inan ki bilmeden yaptım. Ben kimseyi itmedim. Bir bedel daha ödeyemem, yetti artık. Hıçkırmaya başladım. Ağlama dedi Handa. Senin yüzünden de olsa bir kazaymış bu. Polis kapına dayanmadı mı ertesi gün? Hayır. İyi işte, demek ki iten sen değilmişsin. Hem bir kazaya herkes sebebiyet verebilir. Adı üstünde, kaza. Bu yüzden boşuna vicdan azabı çekme. Çünkü vicdan azabı acının en korkuncudur. O geceyi unut gitsin. Nasıl unutayım? Oradakilerin arkasında benden başka Bora'ya kızgın olabilecek kimse yoktu ki. Üstelik sövüp saymıştım. Aynı gün öldüreceğim bu piç diye bağırmıştım ofiste. Herkes duymuştu. Bu kadarla kalsayı daha adası da var fazla Handan. Ertesi sabah kapıcının kapımı bıraktığı gazete ne göreyim? Baş sayfada İlhami'nin polisinin arasında elleri kelepçe resmi. Bora'nın ölümünden sonra kişi olarak tutuklanmış. Şaşırdım kaldım. Çünkü İlhami o gece yoktu ki o evde. İlk tepkim oh olsun diye bağırmaktı. Bana attığınız kazık için Allah Bora'nın da senin de cezasını verdi. Beter olun. Ama gazeteyi okudukça kafam büsbütün karıştı. Bora'nın evindeki insanlardan, yani benden, o genç çocuktan, Eda'yla kızından bahsediliyordu haberde. Kapıcıya gönderip tüm gazeteleri aldırdım, hepsini okudum. Hepsinde haberler aynıydı. Olay sırasında bizlerin o evde olduğumuzu dair hiçbir beyan yoktu. Orada olmadığı halde tek suçu İlhami gözüküyordu. Bu da nasıl olur? Bunca zaman geçti, şu anda dahi neler olduğunu bilmiyorum. Allah'ın da sopası yok. Uzun yaşasaydım belki ben de Hüsnü Paşa'nın cezalandığını görürdüm. İyi olur dedi Handan. Vallahi ben İlhami cezasını çekecek diye sevinemedim. Hatta korkmaya başladım. Eda kocasını kurtarmak için benim adımı mutlaka vermiş olmalıydı polise. Ben kime ne anlatacaktım? Bana kim inanırdı? Bağıra çağıra kavga etmiştim herkesin içinde. Ben İlhami'ye ağzıma geleni söylerken duyan onca insan vardı AK Merkez'de. Ay şimdi soracak neresi orası diye aklımdan geçirmeme kalmadı. AK Merkez yeni bir semt mi diye sordu Handan. Semt değil, büyük bir çarşı, üstü kapalı bir çarşı. Kapalı çarşının adını kime değiştirdiler? Hayır canım, gökyüzüne doğru yükselen yüzlerce kapalı çarşı daha yaptılar. Biz alışveriş merkezi diyoruz onlara. Bak beni bölüyorsun, sorularını sorsan. Özür dilerim, devam etsen. Ne diyordum? Ha, o gün AK Merkezi İlhami'yi herkesin içinde bağırmış, sonra da yeğen evine gidip orada bulamadığım Bora'ya küfürler savurmuştum ya. Bora'nın katili olmadığımı kime inandırırdım? Ah ne çaresiz bir durumdaydım. Kimseye danışamıyordum, kimseye güvenemiyordum. Ne olup bitiyor anlayamıyordum. Deli olmak üzereydim. Canavriyle kaçmaya karar verdim. Amerika'ya yaşayan kardeşimi telefon edip uyandırdım onu gecenin bir saatinde. Ertesi gün yanına geleceğimi söyledim. İçine mi doğdu diye sordu bana. Anlamadım elbette ne demek istediğini. Kardeşime birkaç gün önce mide kanseri teşhisi kondu. Nereden bilebilirdim ki? Bana haber vermek için ameliyat tarihinin kesinleşmesini bekliyormuş. Kulaklarıma inanamadım. Hep başkanın başına gelen ve asla bizim eve uğramayacağını ihtimal vermediğimiz o malum hastalık kanser. Allah'ım neden benim kardeşime? Çektikleri yetmedi mi? Bu yaşta kanser olunur mu? Kafamdan geçen onlarca saçma sapan yanısı soru yüzünden duymaz oldum dediklerini. Ama artık her hastalığın çaresi bulunuyordu hele de Amerika'da. Sakinleşsin biraz. Bana hastalığın nasıl fark ettiğini anlatan kardeşimi dinlemeye başladım yine. Ve onu dinlerken bir fikir, kimseye zarar dokunmayacak bir beyaz yalan aklıma geldi. Ne tuhaf. O zaman seninle ilgili tuhaf rüyalar görüyordum. Dün gece rüyamda yine seni sıkıntıda görünce dayanamadım, bu saatte aradım dedim. Hemen uçağa atlayıp yanına geliyorum. Böyle zamanlarda kardeşler birbirine destek olmalı diye eklemeyi de ihmal etmedim. Kardeşimin sesi titredi, inandı bana. Yanına gideceğim için çok sevinmişti. Telefonu kapatınca internete girip, Handan'ın kaşları soru işareti gibi havaya kalktı yine. Hepsini aktaracağım Handan ama izin ver önce hikayemi aktarayım. Uçakta yerimi ayırttım. Yan evindeki sekreteri arayıp kardeşimin kanser ameliyatının yanında bulunmak için acilen Miami'ye uçacağımı bildirdim. Avukatın da şirketin satışıyla ilgili vekaletim vardı zaten. Ona da e-posta ile aynı gidişimin sebebini yazdım. Yokluğuna gerekenleri yapması talimatını verdim. Balkam zaten aidat, kapıcı ücreti gibi borçlarımı ödemekteydi. Saksılarımı komşumun balkonu taşıdım. Kapıcıya gazetelerimi kesmesini ve temizlikçime evi temizlemeye geldiğinde bir yolculuğa çıktığımı söylemesini tembih dedim. Neden gittiğimi soracak olanları verecek yanıt hep aynıydı. Ve polis devreye girecek olursa eğer İstanbul'dan geçerli bir neden ayrılıyordum. Kardeşimin ani ameliyatı. Kardeşim derdimi bilmeden deva oluyordu da ben ona deva olabilecek miydim acaba? Handan kocaman siyah gözlerini gözlerime dikmiş can kulağıyla beni dinliyordu. Başım dertli diye hayıflanırken esas derdin ne olduğunu meğer böyle öğrenecekmişim. Dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yokmuş. Ölümden başka her şeye de çare varmış. Ama ben valizimi aceleyle toplarken bunu bilmiyordum henüz. Yanıma birkaç çamaşır, birkaç giysi aldım. Miami'de kalın giysileri, çizmeleri gerek yoktu Allah'tan. Valiz de çabucak hazır olunca artık tek yapacağım uçağa binip gitmekti. Dönüşte ise Allah kerim. İnanamıyorum. At arabası çağırır gibi kafana bir uçak çağırdım ve hemen o gün gidebildim yani Amerika'ya. Ben dünyaya fazla erken gelmişim, heyhat. Yok, o kadar değil. Uçak kapıma gelmedi. Havaalanına taksiyle gittim. Polis kontrolünden geçme zamanı geldiğinde kalbim o kadar hızlı atıyordu ki kalp krizi geçirmekten korktum. Pasaportumu uzattım. Genç memur önündeki bilgisayara bir şeyler yazdı, bekledi. Dizlerim çözülüyordu. Karnımdan bacaklarıma doğru bir ateş akıyordu. Başını kaldırıp yüzüme baktı. Kendimi zorlayarak gözlerin içine baktım ben de. Uzattı damgaladığı pasaportumu bana. Hemen kaptım elimden. Tuvalete koştum. Tanrım, bacaklarımdan ateş akıyor zannederken korkudan işemişim meğer. O akşamüstü başıma hiçbir tatsızlık gelmeden Amerika'ya uçtum. Dönüşüm kardeşimin iyileşmesinin seyrine bağlıydı. Ben Amerika'da en fazla bir ay kalacağımı düşünüyordum. Acı acı güldüm. İşte burada yanılmışım. Bir yıl dönemedim evime. İlhamiye ne olmuş? Hiçbir fikrim yok. Çünkü hiç kimse hakkında bir şey bilmiyordu. Bilenler de konuşmuyorlardı. Bu arada şirketimiz satılmış, avukatım bana düşen parayı kuruşu kuruşuna hesabıma yatırmıştı. Bana maddi açıdan hiçbir borcu kalmadı İlhami'nin. Ama ruhumdaki tahribatı dünya ve ülkeyle karşılayamaz. Hayırsız, tek bir söz söylemeden çıktı gitti hayatımdan. Hiçbir yerde karşılaşmadınız mı? Hiç haber almadı mı? Ta babasının zamanında işe alınmış yaşlı bir sekreterimiz vardı. İlhami'ye çok sadıktı. En doğru bilgiyi onun vereceğini düşünerek onunla mühürleşmiştim bir ara. Çok az bilgi verdi. Aile, yani Eda ve kız Derya Londra'ya yerleşmiş, evlerini satılığa çıkarmışlar. O sekreterden başka kimse bir şey bilmiyordu zaten. Hani Tevfik getirdi demiştim İlhami için. Doğru, İlhami gözaltına alınmış, bir sorgulama geçirmiş ama sonra serbest bırakılmış. Adresini sordum, sekreter güya onu da bilmiyordu. İnanmadım bilmediğine, bence söylemek istemedi. Her neyse, sanki yer yarılmış içine girmişti İlhami. Onca araştırmama karşın İlhami hakkında başka bilgi edinemedim. Hapse girmemiş yani. Hayır, öyle olsa duyulurdu zaten. Duysaydın da yardıma gider miydin? Bu adamın o gece kaza yerinde olmadığına ben şahidim der miydin? Durakladım. Ne cevap vereceğimi bilemedim. Gitmezdim dersem Handan vicdansız olduğumu düşünecekti. Giderim de diyemiyorum çünkü o evde olduğumu beyan etmek beni de sandığın arasına sokardı. Kendi ayaklarımla tıpış tıpış polise gidip suçlu iskemlesine oturabilir miydim? Yok, o kadar cesur değildim ben. Bilmiyorum dedim. Demek İlhami senin biricik aşkın değilmiş. Yoksa hemen o gün yurt dışına kaçmaz, onu hapisten çıkması için gider ifade verirdin dedi kocaman gözlerini gözlerime dikerek. Bozulduğumu belli etmemeye çalıştım ama kardeşimin de bana ihtiyacı vardı diye mırıldandım. Birkaç aylık ömrü kalmıştı, ölüyordu. Dudaklarının kenarında bana inanmadığını belli eden alaycı bir kıvrım, unutabildin mi bari İlhami'yi diye sordu. İnsan hayatın aşkını unutabiliyor mu sen söyle. Yazarına bağlı dedi Handan. Ben bir yazarın yarattığı roman kahramanı değilim ki Handan. Olsun, herkesin yazgısını yazan bir kalem mutlaka vardır. Benim yazgımı hangi kalem yazmıştı? Nasıl bir son hazırlamıştı bana? İnsanların geleceğini görememesine bir hikmeti olmalıydı. Sonumuzu bilerek yaşasak her gün ölürdük herhalde. Oysa en ümitsiz hasta dahi küçük bir umutla yaşıyor yüreğinde. Benim bile şu anda romandaki Handan'dan çok değişik bir sonum olacağına inancım ve edesi tam öyle değil mi? Onun sonunu okuyup öğrendiğimden beri ne kadar benzeştiğimiz değil, nasıl farklı olduğumuzu ispatı çalışmıyor muydum? Ben hayatta kalmalıyım çünkü. Sonum ona benzememeli. O yapayalnız ölümü seçti, benim ölümü seçme lüksüm yok. Gün aydınlanıyordu, o da ışıldıkça Handan'ın yüzü soldu, görünmez oldu. Ama biliyordum ki korucu meleğim gibi ve hala yanı başımdaydı, varlığını hissedebiliyordum. Bilemediği modern aygıtları sormaktan vazgeçmiş, kocaman siyah gözlerinde acıyan bir ifadeyle bakıyor olmalıydı bana. Ben yıllarca içinde sakladığım sırrımı bir insana değil de bir hayali anlatmış olmanın şaşkınlığı ve rahatlığı içinde perte gibi yatıyordum yatakta. Sesini mi duydum yine yoksa bana mı öyle geldi? Bana kardeşini de anlat mı dedi. Demiş bile olsa anlatacağım kardeşim Handan'a. Belki gider başka alemlerde her neredeyse bulur onu yumuşacık dokudur saçılayan anı. Belki ona dert ortağı olur, ablalık yapar. Belki benden selam söyler. Tanrım neler diyorum ben, deliriyor muyum acaba? Bölüm sonu sayfa 94, ayrım sonu.